Ama tabi dünyanın en iğrenç mahlukları da münafıklardır. Yani müşrikten daha beterdir münafık. En beter, en pislik onlardır. Kahpedir. Müslümanlara Müslüman gibi yaklaşır. Verem mikrobu gibi bünyenin içinde uzun süre kalır. Bir kanser gibidir. Yavaş yavaş bünyenin içinde gelişir. Bünyeyi yıkmaya yönelik faaliyet yapar. Ama müminlerde bu hep Allah tarafından şifa tarzında o ur çıkarılır, atılır. Bir pisliktir, atılır. Peygamberimiz zamanında da sallallahu aleyhi ve sellem münafık hareketi çok büyük bir hareketti. Bu çok hafif bir hareket gibi anlatılıyor. Halbuki orada anlatılan ayetlerde alınan tedbirlerin hemen hemen tamamına yakını münafıklara yöneliktir. Peygamberimizin hanımlarına yönelik tedbirlerin ana nedeni münafıklardır. Yani müminler için tedbir alınmamıştır. Münafıklar için tedbir alınmıştır. İşte perde arkasında konuşmaları münafıklar içindir. Allah diyor bak sözü dikkatli bir uslupla kullanın. Yani çekici bir görüntü olmasın uslubunuzda. Kalbinde hastalık olan dediği münafıklar. Bunu kötü değerlendirirler diyor. Aleyhinize değerlendirirler. O yüzden perde arkasından konuşun ve ciddi konuşun. Bakın ta evine sirayet etmiş münafıklar Peygamberimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sürekli karılarına da olumsuz haber götürüyorlar. İşte bak o sürekli dışarıda işte sizle ilgilenmiyor. Normal siz başkasıyla evlenmiş olsaydınız eşiniz hep evde olurdu. Efendim siz gezmeye götürürdü, altın alırdı, gümüş alırdı. Bak peygamber size altın almıyor, gümüş almıyor. Size vakit ayırmıyor. Hep gazvelerde, savaşta, tebliğe gidiyor. Ama bak diğer münafıklardan örnek veriyor. Onların eşleri akşama kadar evdeler. Çocuklarıyla beraberler. Ama peygamber sizle ilgilenmiyor tarzında. Mantıkla hanımlarının kafasını bozmaya çalışıyorlardı. Hatta bir kısmına da etki ettiler o devirde. Peygamberimiz dedi ki eğer dünya hayatının çekici süsünü istiyorsanız gelin sizi güzellikle boşayayım dedi. Eğer Allah'ı, Resulünü ve Allah yolunda mücadeleyi esas alıyorsanız devam edin dedi. Mesela hanımlarından bir tanesi sapıttı yani tabiri caizse ve gitti. Peygamberden ayrıldı. Bak müthiş bir utanmazlıktır ve müthiş bir terbiyesizliktir bu. Sonra ne oldu? Allah belasını verdi, aklını oynattı. Delirdi yani. Allah işte böyle bela verir. Sen tertemiz nur gibi Müslümanı, nur gibi peygamberi bırakıyorsun. Sırf çıkar için, sırf dünyevi amaçlar için münafıkların sözüne uyuyorsun. Allah'ın belasının gelmesi de bir mucizedir. Mesela Dırar Mescidi'ni yapmaları, Peygamberimizin yaptığı mescitten daha gösterişli bir mescit yaptılar, ahşaptan. Sadece erkeklerin geldiği bir mescit, kadın karşıtıydı münafıklar. Peygamberimizin eşlerinin çok olmasına çok kızıyorlardı, çok içerliyorlardı. Kadınların peygamberimizi sevmesi, peygamberimiz de kadınları sevmesi. Fakat en içerledikleri de fakirken zengin olmasıydı peygamberimizin. Bizim sayemizde zengin oldu diye acayip içerliyordu münafıklar. Çok öfkeleniyorlardı. Ya diyorlardı Mekke'de, Medine'de büyük alimler var, zenginler var. Onlara peygamberlik gelmesi gerekirken Ebu'l Kasım'ın yetimine niye peygamberlik gelsin ki diye kendi aralarında alçakça ve ahlaksızca dedikodu yapıyorlardı ama Resulullah'ın yanına geldiklerinde ne diyorlar? Hay maşallah diyor. Allah'ın Resulü'nün şu ihtişamına bak diyor yana geldiğinde. Sen Allah'ın Resulüsün derler diyor Allah ayette. Ama Allah onlar yalan söylüyorlar diyor. Yani kahpe olduklarını söylüyor Allah. Vicdansız oluyor. Yani dışarıya çıktıklarında bambaşka konuşurlar diyor. Ama senin yanında başka konuşurlar diyor. Peygamberimiz zamanında da peygamberimizin yanına gelip övüyorlardı. Dışarıya çıkıp aleyhinde konuşuyorlardı. Ama sayı acayip yükselmişti. Yani 300'e yakın bir münafık ordusu oluşmuştu. Toplam 900 kişi zaten. 300 münafık acayip bir sayı yani. Çok muazzam bir sayı. Ve takıldıkları konu da hep peygamberin zenginliği. O Fedek'teki arazi falan hep ona ganimet olarak yer kalmıştı. Ayette de o vurgulanınca iyice kudurdular. Ayette pay olarak peygambere ayrıldığını söyleyince Cenab-ı Allah o onları iyice kızdırdı. Bir sefer peygamberin vefatını beklemeye başladılar. Yani savaşlarda bir haber geleceğini bekliyorlardı. Vefat haberi, şehadet haberi. Peygamber de mübarek dalıyor küfrün içerisine. Adamlar darmadağın ediyor. Geri geliyor. Dalıyor. Yine çakı gibi geliyor. Yani çizik bile almıyor ya. Çizik bile almıyor yani. Nasıl olur? İnsan yani savaşa girer. Adamların elinde gürs, kama, kılıç, topuz, kargı, her şey var. Ok. Oklar yağmur gibi yağıyor. Efendim? Tabii. Tek hedef zaten peygamber orada. Adamlar, öbürlerinden bir konusu yok. Tek hedef. Ama hiçbir şey yapamıyorlardı. Ya çok büyük bir mucize. Bu da onları çok kızdırıyordu. Hem münafıklar hem kafirleri çok kızdırıyordu. Münafıklar bu sefer tamam diye heyecanla bekliyorlardı. Mesela küfrün içine daldı Resulullah onları darmadağın etmek üzere. Münafıklar akıl almaz heyecanlandılar haber gelecek diye. Çünkü 1,5 saat falan haber gelmedi peygamberimizden. Sonra aslan gibi çıktı aralarından. Kan ter içinde böyle. Pehlivanlı biliyorsunuz Resulullah. Bak listesi var 14 kişi. 14 katil oluşmuş. Küfürden. Peygamberin bizzat eliyle. Ama tek kişi zarar veremiyor peygambere. Resulullah'ın zenginliğine zenginlik katıyorlardı münafıklar. Ya mecburen onunla beraber gazvere gittikleri için kendi eliyle getirip koyuyor önüne peygamberine. Mesela altın sandıklarını getiriyor, gümüş sandıklarını getiriyor. Develer getiriyorlar, kendi ellerini getiriyorlardı münafıklar. Ama tek ümitleri peygamberin yaşı ileri olduğu için vefat edeceğini düşünüyorlardı. Bir oradan, bir de savaşlarda mutlaka şehit olacağını düşünüyorlardı. Ama asıl Sasani devletinin, o putperest devletin adamlarına sürekli haber gönderiyorlardı ki peygamberin tutuklanması için. Yani Ömer, Osman, Ali hepsinin isimlerini vermişlerdi. İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar, sizin devletinizin aleyhinde bunlar falan gibisinden. Sasanileri tahrik ediyorlardı peygamberimize karşı. Yani bir gün mutlaka tutuklanacağı inancındaydılar ve Roma hükümetini de, Deccaliyetin merkeziydi Roma. Oraya da sürekli haber gönderiyorlar. Böyle burada bir hareket var, haberiniz var mı? İşte burada organize oldular. Muhammed diye birisi var sallallahu aleyhi ve sellem. Onun etrafında kümelendiler, ekip halindeler diye haber gönderiyorlardı. Oradan da tutuklama haberi gelecek diye bekliyorlardı. Tutuklama haberi o zaman mala, mülke falan hepsine konacaklarını düşünüyorlardı peygamberimizin mallarına. Çünkü geceli gündüzlü yardım ediyorlardı. Yani mal akıl almaz artmıştı peygamberimiz zamanında. Muazzam bir zenginlik oluşmuştu. Develer, şunlar, bunlar, koyun sürüleri çünkü giriyorlar. Mesela ganimet olarak alıp getiriyorlar. Ama bunda münafıklar çok gayretliydiler. Yani akıl almaz o 300 kişi akıl almaz bir gayretle çalışıyorlardı. Tebük seferinde hem kendileri savaştan kaçmaya başladı. Peygamberle görüşmüyorlardı. Mesela böyle normalde sahabede peygamberin yanına gidiyor. Onlar görüşmüyor. Mesela kayıp adam ortada yok. Peygamberimiz soruyor nerede diyor. Yok. Falan mesela şu nerede diyor. O da yok. Yani yüzüne bakmaya tahammülleri yok peygamberin. Yani artık haset ve kinden peygamberin toplantılarına gelmiyorlardı. Peygamberin olduğu huzuruna gelmiyorlardı. Mücadeleden de kaçıyorlardı. Hem de Müslümanlar zayıf da durumda diye orada burada sürekli propaganda yapıyorlardı aleyhlerinde. İşte güçleri yok. Her an işte Sasaniler saldıracak. Bizans devleti saldıracak. Hepsi tutuklanacaklar diye haber yayıyorlardı ve aleyhlerinde de kanunsuz olduklarına dair yani hukuka aykırı davrandıklarına dair de haberler yayıyorlardı. Sasani hükümetini öyle tahrik ediyorlardı. Yani o devlete karşı gibi göstererek. Muhammed güç durumda, şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda beni esvarla, yani Bizanslarla savaşacak. Herhalde o beni esvarla çarpışmayı oyuncak sanıyor diyor peygambere. Bizans'la çarpışmayı oyuncak sanıyor. Vallahi diyor, onun ashabına bir sabah yani gel mesela 4 gibi, 5 gibi, 3 gibi yani güneş doğmasına yakın yahut ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görüyorum sanki. Yani mesela Hazreti Ömer, Osman, Ali falan hepsinin tutuklandığını görüyorum diyor peygamberle beraber. Sonra ne olacak? O birikmiş mallara el koyacaklar ve bir talan kafası kendi kafalarınca oluşuyordu. Münafıklar sana geldikleri zaman diyor Cenab-ı Allah, şeytan Allah'a sanırım, biz gerçekten şehadet ederiz ki sen kesin olarak Allah'ın elçisin dediler. Yani ona şirin görünmeye çalışıyorlar, inanmadıkları halde. Allah da bilir ki sen elbette onun elçisisin. Allah şüphesiz münafıkların yalan söylediklerine şahitlik eder. Kapıdan çıkar çıkmaz aleyhinde konuşuyorlar peygamberin. Ama yanında diyorlar, sen Allah'ın elçisisin, sana güveniyoruz, senin gücüne, kuvvetine Allah yardım etsin. Bu tarz bir üslupları var. Sonra baktılar, peygamber hiç ölmeyecek belli. Başarılı oluyor. Bu sefer Cenab-ı Allah yeni ayet indirdi. Teyzenin kızlarını, halanın kızlarını, amcanın kızlarını, sana kendine hibe eden kadınları, ayrıca böyle savaş ganimeti olarak gelen cariyeleri, başkasına mahsus olmak üzere değil, sadece sana mahsus olmak üzere Allah helal kıldı diyor. Şimdi bak, oradaki verilen listeye göre o ifadeler her biri en az 3 kişi ifade eden ifadeler. Teyzenin kızları, halanın kızları, amcanın kızları, dayının kızları. Sırf oradan bile o 9 konusu kapanmış oluyor. 9'un çok üstünde hanım aldı anlaşılıyor. Bak sonra cariyeleri diyor. Ve kendini hibe eden kadınları. Bunlar en az 3 olmuş oluyor. Toplamında en az benim gördüğüm 30-40 kişiye tekabül ediyor. En az. Niye ağrınıza gidiyor ya? Niye ağrınıza gidiyor? 9 kişiydi diyor. Hepsi de sakat, hasta hanımlardı diyor. Yaşlı hanımlar oluyordu diyor. Sakat. Acıdığı için peygamber sokakta kalmasın, gelsin benim yanıma, ben bakayım diyordu diyor. Hepsi yaşlı hanımlardı diyor. Sana genç hanım olması gerekiyor. Yani münafıklara genç olması gerekiyor. Peygamber hep yaşlı. Yok öyle şey. Peygamberin hanımları hep de gençtir. Yaşlı olanlar da vardı ayrı. Ama az sayıdaydı. Hanımların büyük bölümü gençti. Özetle peygambere bütün güçlerine bunlar hizmet ettiler, gayret ettiler. Sonunda peygamberimizin malına, mülküne, imkanlarına sahip olacaklarını düşündüler. Bütün ömürlerini verdiler. Sonunda gittiler. Peygamberimize zarar verebildiler mi? Yok. Asla. Hiçbir zarar veremediler. Bütün gençliklerini, imkanlarını peygamberimiz zamanında kullandılar. Bunların başında münafıkın Abdullah bin Übey reisliğinde bir ekip vardı. 300 kadar sayısı. 300 çok manidardır yani. Münafıkların ünlerinden biri de bu Evs kabilesinden, Levzan oğullarından Nebtel bin Haris idi. Bu adam hakkında peygamberimiz diyor ki, kim şeytanı görmek isterse Nebtel bin Haris'e baksın. En tipsiz münafıktı yani, en pislik. Yani asrımızda da öyle. Mesela katil kılıklı, sabıkalı kılıklı, pislik, hırsız kılıklı, aşağılık münafıklar oluyor. Değil mi? Mesela onların başı oluyor mesela, yahut onların yöneticisi konumunda oluyor. Her devirde böyle olmuştur ama o devirde de öyle. Tam böyle hırsız kılıklı, çok aşağılık, katil kılıklı, pislik adamdı Nebtel bin Haris. Kim şeytanı görmek istesin Nebtel bin Haris'e baksın diyordu peygamberimiz. Sık sık Resulullah Efendimiz yanına gelir ve içtiklerini münafık arkadaşlarına yetiştiriyor. Peygamberimiz yanına geliyor. kendince böyle peygamberi savunan gibi konuşmalar yapıyor. Ama çıkar çıkmaz münafıklara haber yetiştiriyordu. İşte şunu dedi, bunu dedi, bunu konuştu falan gibisinden. Bu münafık arkadaşlarına diyor ki, ya diyor ne kadar safsınız siz diyor arkadaşlarına. Şu insanlar ne kadar saf. Muhammed'i bir şey zannediyorlar. Halbuki o bir kulaktan ibaret. Yani sadece bilgi topluyor. Oradan buradan bilgi topluyor. Kimden ne duysa kanıyor. Haşa yani sıradan bir insan. Niye ona tabi oluyorsunuz ki diyor. Yani ne özelliği var da diyor Muhammed'e tabi oluyorsunuz. Fakir bir insandı. Geldik biz onu güçlendirdik diyor. Halbuki onu güçlendiren Allah mı o kendi yaptığı zannediyor. Aklı sarmıyor. Ona gücü kuvveti veren. Sana ne o zaman sen niye güçlenemiyorsun? Niye sürünüyorsun? Niye aşağılanarak yaşıyorsun? Niye hırsızlıkla geçiniyorsun? Değil mi? Allah ona o gücü kuvveti verdiğine göre o bir ayet işte delil. Sen de süründüğüne göre ve bütün gençliğini peygambere mücadeleye verdiğine göre peygamberle hem mücadele ediyorsun hem yardımcı oluyorsun. Peygamberin yanına hem haber götürüyor hem de peygambere mal mülk getiriyor, imkan sağlıyor. Bunun üzerine Allah'tan vahiy iniyor. İçlerinden peygamberi incitenler ve her sözü dinleyen bir kulaktır diyenler vardır. De ki sizin o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler onlar için acı bir azap vardır. Yani Allah çeşitli belalar vereceğini söylüyor. Münafıkların en tehlikelisi Rafi bin Hureymele idi. Onun cehenneme yuvarlandığı gün Resulullah Efendimiz bugün münafıkların büyüklerinden biri öldü buyurdular diyor. O işte bir gürültü işitiliyor. Şu an diyor cehennemin dibini buldu diyor o münafık diyor. O gürültü üzerine. Sonra haber geliyor diyor ya Resulullah diyor falanca münafık diyorlar. 70 yaşında öldü diyorlar. Peygamberimiz bak detay da veriyor diyor çok mandar. 70 yıldır diyor bak cehennem tarafına yuvarlanan bir taş diyor. Bir taş. Şu an cehennemin dibini buldu diyor. Bu gürültü ondan geldi diyor. Sonra işte çok geçmeden sahabeler geliyorlar müjde olarak. Ya Resulallah diyor falanca münafık 70 yaşında öldü diyor. Peygamberimiz yorum yapmıyor. Ya bir şey demiyor anlaşıldığı için. Mesela münafık Asma binti Mervan. Kendini çok zeki, böyle çok uyanık, entel zanneden bir züppe kadındı böyle ahlaksız, karaktersiz, hırsız kılıklı bir alçaktı. Esma binti Mervan. Peygamberimiz Bedir'deyken bu kadın halkı Resulullah aleyhine tahrik edip kışkırtıyordu, provoke ediyordu. Yani o Sasanilerle işbirliği yapıyordu o zaman, Roma devleti ve Sasanilerle işbirliği yapıyordu. Mesela Vedia bin Sabit, bu da Mescid-i Dırar kurucularından. Küfürle, müşriklerle işbirliği yapmayı ve dini konuları alay konusu yapmayı adet edinmişti. Peygamberimizin ayetlerinden alay ediyor. Peygamberimizden kendince yani ahmak kafasıyla alay ettiğini zannediyor. Bu münafıkla ilgili hakkında da şu ayet geliyor. Tövbe suresi 65. Onlara sorarsan andolsun biz dalmış oyalanıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyordunuz? Ayet onun içine iniyor. Hızam bin Halit, Mescid-i Dırar bunun evinin yerine yapılmış bu azılı münafığın. Evs bin Kayzi, bu adam da Hendek Savaşı'nda peygamberimize evlerimiz açık kaldı, bize izin ver de evlerimize dönelim diyerek savunma hattından uzak kalmak isteyen münafıklardandı. Peygamberimizin bütün savaşlarında katılıyor bu. Bayağı çok fazla peygamberimize mal mülk gelmesine sebep oluyor. Aynı adam bir sefer tutturuyor diyor bu sıcakta savaşa çıkılmaz. Öbürü diyor ki biz diyor savaşmayı bilsek 10 yıldan beri savaşıyorsun sahtekar. Ne yalan söylüyorsun? Beceriksizin şimdi mi tuttu? Sırf ahlaksızlık olsun. İşte münafık ahlakının şiddeti tarif edilecek gibi olmuyor. Mesela Ced bin Kays, bu kişi kendini oldukça takva ve tevekkül ehli tanıtıyordu. Ama cihat ve zekat gibi ciddi sorumlulukta sürekli kaçıyor. Ve Müslümanlara da aman peygambere para vermeyin. İşte kimse katkıda bulunmasın. Müslümanlara maddi yardım bulunmayın diye gizli gizli uyarıyordu. Bu münafık hakkında Tövbe Suresi'nin 49. ayeti indi. Onlardan bir kısmı bana izin ver, beni fitneye katma der. Halbuki haberin olsun, onlar fitnenin ta içine düşmüşlerdir. Allah belalarını vermiştir diyor. Hiç şüphesiz cehennem, o inkar edenleri mutlaka çepeçevre kuşatıcıdır. Mesela Abdullah bin Übeyl bin Selül, münafıkların başı olup, kalbi hastalıklı ve zayıf ahlaklı kimseleri etrafına toplamıştı. Münafıklar nerede zayıf adam varsa gider ona musallat olur, dikkat ederseniz. Değil mi böyle? Hasta adamlara şey yapan. Beni Mustalık Savaşı'nda sadık sahabeleri kastederek, eğer Medine'ye dönersek daha aziz olan, daha zelil olanı kendinden kovup çıkaracaktır demişti diyor. Bunun üzerinde yine ayet yine Münafık'ın suresi 8. Derler ki andolsun Medine'ye bir dönecek olursak, gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Yani Müslümanları biz dağıtacağız. Peygamberin cemaatini dağıtacağız. Onlar diyorlar düşkün ve zayıftır. Ama biz güçlü ve onurlu, enaniyetli olanız diyorlar. Bak güçlü, onurlu ve enaniyetli olanız biz diyorlar. Düşkün ve zayıf olanlar onlar diyor. Onları şehirden, Medine'den şehirden sürüp çıkaracağız diyorlar. Oysa izzet, güç, onur ve üstünlük Allah'ın, onun Resulü'nün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Münafıklar bağımsız yaşadığını zannederler. Kendi kafasından yaptığını zannederler. Halbuki her hareketini, her konuşmasını, her yazısını, her harfini, her nefesini Allah'ın yarattığını bilmez. Müstakil hareketini düşünür münafık.